Ayrım 35, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 35. Canaris Abwehr'in Berlin'de 74-76 Tirpitz Ufer'deki karargahına vardığı zaman şafak sökmek üzereydi. Onu Tempelhof Havaalanı'nda karşılayan şoför, amiralin çok sevdiği iki ev köpeğini de alana getirmişti. Canaris arabadan inip çevik adımlarla yürümeye başladığı zaman köpekler de onun ayaklarının dibinde dolanıp durdular. Amiral doğruca çalışma odasına gitti. İçeri girerken kaputunun düğmelerini çözmeye başlamıştı. Kaputu kapıyı açan Nefer'e verdi. ''Kahve getir'' dedi. Nefer kapıyı kapatmak üzereyken Canaris ona seslendi. ''Albay Ruddle burada mı acaba, biliyor musun?'' ''Yanılmıyorsam albay dün gece bürosunda kalmıştı her amiral.'' ''Güzel, ona kendisini görmek istediğimi söyleyiver.'' Kapı kapandı, amiral odasında yalnızdı ve birdenbire de yorulduğunu hissetmişti. Masanın başındaki koltuğa büzülüverdi. Canaris sadelikten hoşlanırdı, büroda pek az eşya vardı. Yere de eski bir halı serilmişti. Duvarda Franco'nun imzalı bir fotoğrafı asılıydı. Masanın üzerinde ise mermer bir kağıt tutacak göze çarpıyordu. Üzerinde bronzdan yapılmış görmeyen, duymayan ve kötü konuşmayan üç maymun vardı. Amiral maymunların başlarını okşayarak yumuşak bir sesle ''İşte bu benim'' diye mırıldandı. Kendini toparlayabilmek için derin bir soluk aldı. Şu çılgın dünyada tehlikenin keskin sınırında yürüdüğünü biliyordu. Kendisinin bile bilmemesi gereken bazı şeylerden kuşkulanıyordu. Örneğin bir süre önce Hitler'in uçağını Smolensk'ten Rastenburg'a giderken bombalamak tasarısı ve von Dohnanyl ile arkadaşlarının konuşmaları ihtimali gibi. Hizmetleri elinde kahve tepsisiyle içeri girdi. Tepside kahve ibriği, iki fincan ve içi krema dolu küçük bir kap vardı. O günlerde gerçek krema, Berlin'de pek zor bulunan bir yiyecek maddesiydi. ''Canaris sen tepsiyi bırak, servisi ben yaparım.'' dedi. Hizmetleri odadan çıktı. Canaris kahveyi fincanlara boşaltırken kapı vuruldu. İçeri giren adamın kıyafetine bakılırsa bir askeri törenden döndüğüne hükmetmek gerekiyordu. Dağ birliklerine bağlı bir albay, boynunda kış savaşının anısı kurdele, gümüş gazilik simgesi ve şövalyeli kaça asılı. Sağ gözünü kapayan siyah bant bile resmi bir hava taşıyordu. Sol elindeki siyah deri eldiven de keza. Canaris, ''Hah, geldin demek Max'' dedi. ''Haydi karşılıklı kahve içelim. Aklımı toplamama yardım et. Rastenburg'dan her dönüşümde bir bakıcıya ihtiyacım olduğunu ya da bir başkasının aynı şeyin eksikliğini hissettiğini düşünüyorum.'' Max Ruddle 30 yaşındaydı ama 10-15 yaş daha büyük gösteriyordu. Sağ gözüyle sol elini 1941'deki kış savaşında kaybetmişti. Ve çürüğe çıkarılıp memlekete gönderildiğinden beri de Canaris'in emrinde çalışıyordu. O tarihte 3. bölümün başkanıydı. Bu da Abwehr'in bölümü, yani merkez bölümüne bağlı bir büroydu. Ve doğrudan doğruya amiralin denetimi altında çalışıyordu. Üçüncü bölüm özellikle güç görevlerle ilgilenmekteydi ve Ruddle Abwehr örgütünün başka bölümlerinin işlerine de burnunu sokmakta serbestti. İşte bu yüzden de meslektaşları arasında pek sevilmeyen bir kişi olmuştu. Durum o derece kötü mü? Daha da beter. Canaris olanları anlattı. Mussolini hareket eden bir robot gibiydi. Goebbels her zamanki gibi çişi gelmiş bir çocuk havasında sekip duruyordu. Ruddle gözlerini kırpıştırdı. Amiral güçlü kişilerden bu dilde söz ettiği zamanlar onun huzuru kaçıyordu. Gerçi bürolarda her gün mikrofon araması yapılıyordu ama insan böyle şeylerden emin olamazdı ki. Canaris sözlerini sürdürdü. Himmler her zamanki gibi sevimli bir canlı cenazeydi. Führer'e gelince... Ruddle telaşla sözünü kesti. Biraz daha kahve içer miydiniz her amiral? Amiral tekrar oturdu. Aklı fikri Grand Sasso'daydı. Bu işin ne büyük bir mucize olduğunu ve Abwehr'in niye şöyle şatafatlı bir iş yapmadığını diline dolamıştı. Amiral yerinden fırladı, pencerenin önüne gitti. Sabahın kurşuni ışıklarını perdelerin arasından izledi. ''Ne yapmamızı öneriyor biliyor musun Max? Churchill'i ele geçirmemizi istiyordu.'' Ruddle dehşet içinde irkildi. ''Aman tanrım, kesinlikle olamaz bu.'' ''Kim bilir? Bir gün evet, başka bir gün hayır. Churchill'i ölü mü yoksa diri mi istediğini belirtmedi. Şu Mussolini işi onun adam akıllı başına vurmuş. Artık her şeyin yapılabileceğine inanıyor. Gerekirse şeytanı bile ininden çıkarın.'' sözünü büyük bir inançla tekrarladı. Ya öbürleri, onlar nasıl karşıladılar bunu?
Goebbels her zamanki gibi sevimliydi. Duce dehşete düşmüş gibiydi. Zor olanı Himmler'di. Başından sonuna kadar Führer'i destekledi. Hiç değilse bu işi gerçekleştirme olanaklarını araştırabileceğimizi söyledi. Bir araştırma yapılmasını istedi.
Radl anlıyorum diye mırıldandı. Yani siz Führer'in niyetinin ciddi olduğu kanısında mısınız?
Tabii ki hayır.
Kanaris köşede duran asker karyolasına gitti. Battaniyeyi kaldırıp yatağın kenarına oturdu ve papuçlarının bağlarını çözmeye koyuldu.
Bu işi çoktan unutmuş olmalı. Onun böyle durumlarda nasıl bir ruh hali içinde olduğunu gayet iyi bilirim. En akla gelmeyecek saçmaları yumurtlar.
Amiral yatağa girdi, battaniyeyi üzerine örttü.
Hayır, bence tek korku kaynağı Himmler. Bana kancayı takmış. İşine geldiği zaman Führer'e bu iğrenç işi hatırlatıp verilen buyrukları yerine getirmediğimi anlatmaya çalışacak.
Peki o halde ne yapmamı istiyorsun?
Himmler'in salık verdiği işi yapmanı istiyorum. Yani bir durum incelemesi yapılsın. Sanki gerçekten bu işi gerçekleştirmeye çalıştığımızı belirleyecek uzun bir rapor hazırlansın. Örneğin Churchill şu sırada Kanada'da değil mi? Belki de gemiyle geri dönüyordur. Her zaman için bir U gemisini tam zamanında ve yerinde beklettiğimiz izlenimini yaratabiliriz. Sayın Führerimizin daha 6 saat önce belirttikleri gibi mucizeler olabilir. Ama gerekli ilham kaynağı da yaratmak şartıyla. Krag'la beni tam 1,5 saat sonra uyandırmasını söyle.
Amiral battaniyeyi başına çekti. Radl da ışığı söndürüp dışarı çıktı. Kendi bürosuna dönerken içi hiç de rahat değildi. Bu huzursuzluğuna neden kendisine verilen görevin saçmalığı değildi. Böyle şeyler olağandı. Hatta kendisi de çoğu zaman 3. bölümü saçmalıklar örgütü diye adlandırıyordu. Hayır, onu asıl tasalandıran Kanaris'in konuşmalarıydı. Kendine karşı daima dürüst davranmayı amaç edinen kişilerden olduğu için Radl sadece amiralin geleceği yüzünden tasalanmadığını gizlemiyordu. Kendini ve ailesini de düşünüyordu. Teknik bakımdan Gestapo'nun üniformalı kişilere hükmü geçmiyordu. Ama Radl pek çok tanıdığının birdenbire sırra kadem bastıklarını da biliyordu. Onun için bu iddiaya inanması güçtü. Şu iğrenç gece ve sis kararnamesiyle birdenbire sisler içinde kaybolup sırra kadem basanlar, sözüm ona işgal edilen bölgelerde yaşayan kişilerdi. Ama Radl o günlerde 50.000'den fazla Yahudi olmayan Alman vatandaşının da toplama kamplarına kapatıldığını pek hala biliyordu. 1933'ten beri 200.000'e yakın insan ölmüştü. Radl bürosuna gittiği zaman yardımcısı Çavuş Hofer de az önce gelmiş olan gece postasından çıkan mektupları incelemekle meşguldü. Çavuş sakin, siyah saçlı, 48 yaşında bir adamdı. Harz dağlarında hancılık yapmıştı, usta bir kayakçıydı ve orduya girebilmek için yaşını küçültmüş, Radl ile birlikte Rusya'da çarpışmıştı. Radl masasının başına oturdu. Bavarya'da dağlık bölgede tehlikeden uzak yaşayan karısıyla 3 kızının fotoğrafına tasalı tasalı baktı. Bu belirtileri gayet iyi bilen Hofer albayına bir sigara verdi. Masanın alt gözünde saklı duran Courvoisier konyağını çıkarttı. Albayın bardağına biraz içki koydu.
''Durum o kadar kötü mü her albay?''
''Evet, o kadar kötü Karl.''
Radl bunları söyledikten sonra içkisini yudumladı ve ona en kötü haberi verdi. Eğer olağanüstü bir rastlantı olmasaydı iş bu kadarla kapanacaktı. Ayın 22'sinde yani Canaris'le yaptığı görüşmeden tam bir hafta sonra Radl masasının başına oturmuş, Paris'e yaptığı 3 günlük ziyaret sırasında biriken evrakı düzene sokmaya çalışıyordu. Neşeli bir gününde değildi. Onun için kapı açılıp da Hofer içeri girince kaşlarını çatıp çavuşa baktı. Sıkıntılı bir sesle,
''Hay Allah kahretsin, rahat bırakılmamı istemiştim Karl, şimdi ne var?''
''Özür dilerim her albay, sadece sizi ilgilendireceğini umduğum bir rapor dikkatimi çekti.''
''Rapor nereden gelmiş?''
''Abwehr birden.'' Bu bölüm yabancı ülkelerdeki casus faaliyetlerini düzenliyordu. Radl ister istemez bu rapor işiyle ilgilendiğini fark etti. Hofer ise dosyayı göğsüne bastırmış duruyordu. Radl içini çekerek elindeki kalemi bıraktı.
''Pekala, anlat bakalım şu rapor neymiş?''
Hofer dosyayı albayın önüne koyup kapağını açtı. ''İngiltere'deki ajanlardan birinden gelen en son rapor bu. Şifre adı Starling, sığırcık.'' Radl masanın üzerindeki kutudan bir sigara almak için kolunu uzatırken dosyanın birinci sayfasına da bir göz attı. ''Bayan Joanna Gray.''
Bu ajan Norfolk'un kuzey yöresinde kıyıya yakın bir yerde görev yapıyor her albay. Studley Constable adında bir kasaba burası. Ruddle birdenbire meraklanarak, ''Aa elbette'' dedi. ''Bu kadın Obua yerleştirmesinin ayrıntılarını ele geçiren ajan değil mi?'' Albay dosyanın birkaç sayfasını çevirip şöyle bir göz attıktan sonra kaşlarını çattı. ''Aman pek uzun bir rapor bu'' dedi. ''Kadın bu kadar işi nasıl başarmış acaba?'' ''Kadının İspanya elçiliğinde çalışan fevkalade bir postacısı var. Ajanın mektuplarını diplomatik çantayla yolluyor. Posta kadar iyi bir yöntem bu. Genellikle 3 gün içinde mektupları alıyoruz.'' ''Ruddle fevkalade'' dedi. ''Peki kadın kaç günde bir haber yolluyor?'' ''Ayda bir kez. Ayrıca telsiz bağlantısı da var ama bunu pek ender kullanıyor. Ancak ajanımız ne olur ne olmaz belki ondan bir iş isterler diye normal işlemi uyguluyor ve kanalı haftada 3 kez birer saat açık tutuyor. Burada onun bağlantı kurduğu adam da yüzbaşı meğer.'' ''Ruddle pekala Carl'' dedi. ''Bana biraz kahve getir de şu raporu okuyayım.'' ''İlgi çekici bölümü kırmızı kalemle işaretledim her albay. Bu bölümü 3. sayfada bulacaksınız. Ayrıca o bölgeyi en küçük ayrıntılarına kadar gösteren bir harita da ekledim.'' Hofer bunları söyledikten sonra dışarı çıktı. Rapor gayet iyi düzenlenmişti. Gerçekçi bir ifadeyle yazılmıştı ve değerli bilgiyle doluydu. Bölgenin genel durumu, Wash'ın güneyinde yeni Amerikan B-17 bölüklerinden ikisinin yeri ve Sheringham yakınlarında bir B-24 belirinin kesin yeri belirtilmişti. Raporun tümü güzel ve yararlıydı ama öyle heyecan verici bir bilgi de yoktu. Derken albay 3. sayfaya geldi ve 6 kırmızı kalemle işaretlenmiş paragrafı okurken heyecandan midesi allak bullak oldu. Haber gayet basitti. İngiltere Başbakanı Winston Churchill 6 Kasım Cumartesi günü Wash yakınlarındaki Array Bombardıman Uçakları Birliği'ni denetleyecekti. Aynı gün daha geç saatlerde de Kings Lynn yakınlarındaki bir fabrikayı ziyaret edip orada işçilerle kısa bir konuşma yapacaktı. Bundan sonra ilginç bölüm yer alıyordu. Başbakan Londra'ya dönecek yerde hafta sonunu Sir Henry Willoughby'nin Studley Constable'ın 5 mil ötesinde Studley Grange'deki malikanesinde geçirecekti. Bu tümüyle özel bir ziyaret olacaktı ve ayrıntıları güya gizli tutulacaktı. Hiç kuşkusuz kasabada emekli bir denizci olan Sir Henry'den başka kimsenin bundan haberi yoktu. Ve yaşlı adam da yakın dostu Joanna Gray'e haber vermekten kendini alıkoyamamıştı. Ruddle birkaç saniye gözlerini rapordan ayıramadan hareketsiz oturdu. Raporda verilen haberi düşünüyordu besbelli. Sonra Hofer'in verdiği haritayı açıp yaydı. Kapı açıldı ve Hofer elinde kahve tepsisiyle içeri geldi. Tepsiyi masanın üzerine bıraktı, fincanı doldurdu ve sakin bir tavırla kumandanının emrini bekledi. Ruddle başını kaldırdı. ''Pekala Allah'ın belası herif, şu sözü edilen yeri bana haritada göster bakalım. Sanırım yerini biliyorsundur.'' ''Elbette biliyorum her albay.'' Hofer parmağını Wash'a koydu. Sonra kıyıyı izleyerek güneye doğru hareket ettirdi. ''İşte Studley Constable burası. Blakeney ile Clay de birer sahil kasabasıdır. Bunların üçü bir üçgen meydana getirirler. Bayan Jordana Gray'in bu bölgenin savaştan önceki halini anlatan raporunu inceledim. Tenha bir yer, gayet kuytu göz alabildiğine uzanan kumsal ve tuzlu bataklıklar var.'' Ruddle bir süre gözlerini haritadan ayıramadı. Sonunda da bir karara vardı. ''Bana Hans Meyer'i bul, onunla konuşmak istiyorum. Fakat sakın yanılıp da konuşmanın konusu hakkında bir ipucu vereyim demeyesin.'' ''Elbette her albay.'' Hofer kapıya doğru yürüdü. Ruddle arkasından seslendi. ''Ha Carl, kadının gönderdiği raporların hepsini görmek istiyorum. O bölge hakkında ne yazılmışsa hepsini incelemeliyim.'' Kapı kapanınca odanın içi birdenbire pek sessizleşmiş gibi oldu. Ruddle sigara almak için elini kutuya uzattı. Her zamanki gibi sigaralar Rus malıydı. Yani yarı tütün, yarı da kartondan yapılmıştı. Doğuda çalışanların bazıları gösteriş olsun diye içiyordu bu sigarayı. Ruddle ise hoşlandığı için bu sigarayı kullanıyordu. Tütünü çok sertti ve albayı öksürtüyordu. Ama bu da Ruddle için umursanacak bir mesele değildi. Zira doktorlar ona vücudundaki büyük yaralardan ötürü yaşamının hayli kısa olacağını bildirmişlerdi. Ruddle kalkıp pencerenin önüne gitti. Nedense birdenbire boşalmış gibiydi. Gerçekten bunların hepsi birer oyundu. Führer, Himmler ve Canaris, hepsi de bir Çin temsilinde beyaz perdeyi akseden gölgelerden ibarettiler. Bir değeri yoktu hiçbirinin. Gerçek bir şey değildi. Hele bu budalaca iş, yani şu Churchill meselesi hepsinin üstüne tüy dikiyordu. Binlerce değerli insan Doğu cephesinde ölüp giderken o da beş para etmeyecek budalaca işlerle uğraşıyordu. Belirli bir neden olmadan kendinden iğreniyor, şu halinden ötürü öfke duyuyordu. Derken kapının vurulmasıyla kendine çeki düzen verdi. İçeri giren adam orta boyluydu ve Donegal türü bir tweed elbise giymişti. Kırlaşmış saçları darmadağınıktı ve bağa gözlükleri de adamı bir hayalete benzetmişti.
Ah işte geldin demek meğer, çok iyi ettin.
Hans Meyer o tarihte 50 yaşındaydı. Birinci Dünya Savaşı'nda bir U gemisi kumandanıydı. Alman donanmasının en genç kumandanı sayılıyordu. 1922'den itibaren de gizli haber alma örgütünde görevlendirilmişti ve göründüğünden çok daha kurnaz bir adamdı. Meyer resmi bir tavırla "Her albay" dedi.
"Otur be adam, otur."
Ruddle oracıkta boş sandalyelerden birini işaret etti.
''Sizin ajanlardan birinden gelen en son raporu okuyordum. Şu Starling'in raporunu yani, gerçekten pek ilgi çekici.''
''Ah evet öyle.'' Meyer gözlüğünü çıkarıp buruşuk bir mendil ile camlarını temizledi. ''Ajanımız Joanna Gray, harikulade bir kadın.''
''Bana ondan bahset.''
Meyer duraladı, kaşları hafifçe çatılmıştı. ''Onun hakkında neler öğrenmek istiyorsunuz her albay?''
''Her şeyi öğrenmek istiyorum.''
Meyer bir an için bocalar gibi oldu. Besbelli bunun nedenini sormayı düşünmüştü. Ama sonunda bundan vazgeçti. Gözlüğünü tekrar gözüne taktı ve konuşmaya başladı. Joanna Gray 1875 yılı Mart ayında Fierskop adında küçük bir kasabada doğmuştu. Gerçek adı Joanna van Oostende. Babası çiftçiydi ve Hollanda Reformcu Kilisesi'nin papazıydı. 10 yaşındayken de 1836'dan 1838'e kadar süren büyük göçe katılmıştı. 10 bin kadar Boer çiftçisi İngilizlerin boyundurundan Cape Colony'deki Portakal Nehri'nin kuzeyindeki yeni topraklara göç etmişti. Buna büyük göç adı verilmişti. Joanna 20 yaşındayken Dirk Jansen adında bir çiftçiyle evlenmişti. Bir kız çocuk doğurmuştu. Boer Savaşı diye anılan savaştan bir yıl önce dünyaya gelmişti. Joanna'nın babası bir komando birliği kurmuş ve 1900 yılının Mayıs ayında Bloemfontein'de ölmüştü. O aydan sonra savaşta hemen hemen sona ermiş sayılırdı. Ama bunu izleyen 2 yıl halk için acılarla ve büyük mücadelelerle dolu bir devre olmuştu. Dirk Jansen de diğer vatandaşları gibi küçük gruplarla gerilla savaşlarına katılmış, barınacak bir yer bulabilmek amacıyla çiftliklere saldırmıştı. 1901 yılının 11 Haziran günü bir İngiliz süvari devriye kolu Dirk Jansen'i aramak amacıyla Jansen'in evine gittiği zaman karısı da Dirk'ün 2 ay önce dağdaki kampta öldüğünü bilmiyordu. Evde sadece Joanna annesi ve küçük kız vardı. Joanna çavuşun sorularını cevaplandırmamış, bu yüzden sorguya çekilmek üzere ahıra götürülmüş, burada da askerler 2 kez kadına tecavüz etmişlerdi. Joanna'nın bölge kumandanına yaptığı şikayetlerde bir sonuç vermemişti. Hem zaten o sıralarda İngilizler de gerillaların köklerini kazımak için çiftlikleri yakıp, halkı daha sonra toplama kampları adıyla bilinen kamplara yerleştiriyorlardı. Kamplar çok kötü yönetiliyordu. Bunun da nedeni kötü niyetten çok yönetim yetersizliğiydi. Kamplarda bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşmıştı ve 14 ay içinde 20 binden fazla insan ölmüştü. Joanna'nın annesiyle kızı da ölenler arasındaydı. İşin acı tarafı eğer Charles Gray adında bir İngiliz doktoru Joanna ile ilgilenmeseydi o da diğerleri gibi ölüp gidecekti. İngiliz doktoru halktan gelen acı yakınmalar üzerine kampın yönetimini düzene sokmak için İngiliz hükümeti tarafından kampa gönderilmişti. Joanna'nın İngilizlere duyduğu nefret yüreğini dağlamıştı ve ölünceye kadar da bu duygusu azalmayacaktı. Ama Gray ona evlenme teklifinde bulununca bu teklifi hemen kabul etmişti. Joanna o tarihte 28 yaşındaydı ve çektiği acılar onu hayata küstürmüştü. Kocasını ve çocuğunu kaybetmişti. Yeryüzündeki akrabalarının hiçbirinde de ona metelik verecek hal yoktu. Gray'in Joanna'yı sevmiş olduğu muhakkak. Doktor ondan 15 yaş büyüktü ve karısından pek fazla bir şey beklemiyordu. Ayrıca kibar ve müşfikti. Yıllar geçtikçe Joanna da kocasına karşı bir yakınlık duymaya başlamıştı.
İnsanın yaramaz, söz dinlemeyen bir çocuğa karşı beslediği öfkeyle karışık bir sevgiydi bu. Doktor Gray, Londra'daki İncil Derneği adına tıp misyoneri olarak çalışmayı kabul etmişti. Uzun yıllarda Rodezya'da, Kenya'da ve nihayet Zulular arasında görev almıştı. Giovanna kocasının bu kafirler arasında çalışmasına bir türlü anlam veremiyordu. Ama her şeye rağmen ona yardımcı olmak amacıyla öğretmenlik yapmayı kabul etmişti. Doktor Gray 1925 yılının Mart ayında kalpten ölmüştü. Giovanna da kocasının yarım kalmış işlerini tamamladığı zaman elinde 150 İngiliz lirasıyla sipsirri kalmıştı. O tarihte 50 yaşındaydı. Kader Giovanna'ya acı bir darbe daha indirmişti. Fakat o Cape Town'da oturan bir İngiliz memur ailesinin yanında dadılık yaparak mücadelesini sürdürdü. Bu devrede Giovanna Boer gruplarıyla ilgilenmeye başlamıştı. Onların gizli toplantılarına katılıyordu. Birliğin amacı Güney Afrika'yı İngiliz İmparatorluğu'nun sömürüsünden kurtarmaktı. Giovanna bu toplantılardan birinde Hans Meyer adında bir Alman mühendisle tanıştı. Alman mühendis Giovanna'dan 10 yaş küçüktü ama aralarında duygusal bir bağ kuruluverdi. Giovanna ilk evliliğinden bu yana ilk kez bir erkeğe karşı fiziksel yakınlık duyuyordu. Meyer gerçekte Alman deniz kuvvetleri hesabına çalışan bir ajandı. Güney Afrika'daki deniz üsleri hakkında bilgi toplamakla görevlendirilmişti. Giovanna Gray'in patronu da amirallik dairesinde görevliydi. Giovanna da kendini büyük bir tehlikeye atmadan patronunun masasından önemli evrakı aşırıp Meyer'e getiriyor, bunların kopyası çekildikten sonra evrakı yerine bırakıyordu. Giovanna bu işi seve seve yapıyordu. Çünkü Meyer'e gerçekten büyük bir sevgiyle bağlanmıştı. Ama mesele bundan ibaret de değildi. Giovanna ilk kez İngiltere'ye karşı gerçek bir darbe hazırlıyordu. Kendisine yapılanların intikamını böylece almış olacaktı. Meyer İngiltere'ye dönmüştü ve Giovanna ile sık sık mektuplaşıyordu. Derken 1929 yılında Avrupa tepe üstü bir kriz devresine daldığı sırada herkes binbir sıkıntı içinde kıvranırken Giovanna Gray'in başına ömründe ilk kez tarih kuşu kondu. Norwich'teki avukatlardan birinden bir mektup aldı. Ölmüş kocasının teyzesi hayata gözlerini kapamış ve Giovanna Gray'e Kuzey Norfolk'ta Studley Constable'da bir ev ve yılda 4000 İngiliz lirası tutarında bir gelir bırakmıştı. Yalnız bir pürüz vardı. Yaşlı kadın kasabadaki evine duygusal bakımdan değer veriyordu. Ve vasiyetnamesinde de Giovanna Gray'in bu evde oturmasını şart koşmuştu. İngiltere'de yaşamak? Bunu düşünmek bile Gray'in içini ürpertiyordu. Ama başka ne yapabilirdi? Şu yarı köle yaşantısını sürdürüp yaşlılığında sefalet içinde sürünmek mi daha iyiydi? Kitaplıktan Norfolk'u anlatan bir kitap alıp bunu başından sonuna kadar büyük bir dikkatle okudu. Özellikle kuzeydeki kıyı bölgesiyle ilgili bölümü iyice gözden geçirdi. İsimler Giovanna'yı şaşırtmıştı. Stiffkey, Morstan, Blakeney, Clay. Denizin yanında tuzlu bataklıklar, çakıllı kıyılar. Giovanna bütün bunlardan hiçbir şey anlamamıştı. Bu nedenle Hans Meyer'e bir mektup yazıp derdini anlattı. Ve Meyer de hemen bir cevap yolladı. Giovanna'ya en kısa zamanda oraya gitmesini ve kendisinin de ilk fırsatta onu ziyarete geleceğini bildirmişti. Giovanna'nın yaşamı süresince yaptığı en akıllıca iş bu olmuştu. Küçük ev denilen bina 5 yatak odalı Georgia stili, duvarla çevrili büyük bahçesi bulunan güzel bir villaydı. O devirde Norfolk İngiltere'nin en kırsal bölgelerinden biri sayılıyordu ve 19. yüzyıldan bu yana büyük bir değişikliğe uğramamıştı. Bu bakımdan Giovanna Gray, Studley Constable gibi bir kasabada enikonu varlıklı bir kadın, önemli bir kişi sayılıyordu. Ve de başka bir şey daha, garip bir şey oldu. Giovanna Gray bataklıkları ve çakıllı sahilleri pek beğendi. Kasaba ve yöresine aşık oldu, aradığı mutluluğu burada buldu. Meyer aynı yılın sonbaharında İngiltere'ye geldi ve Giovanna'yı da birkaç kez ziyaret etti. Birlikte uzun yürüyüşlere çıktılar. Giovanna erkeğe her şeyi gösterdi. Sonsuzluğa dek uzanan kıyılar, bataklıklar, Blakeney burnundaki kum tepecikleri. Meğer bir kez olsun Cape Town'da Giovanna'nın ona bilgi toplama konusunda yardımcı olduğu devreden söz etmedi. Giovanna da ona yeni görevi hakkında soru sormadı. Mektuplaşmayı sürdürdüler ve Giovanna 1935 yılında Berlin'e Meyer'i görmeye gitti. Meğer o da nasyonel sosyalizmin Almanya'ya ne gibi değişiklikler getirdiğini gösterdi. Giovanna burada gördüğü her şeye, dev topluluklara, adım başında rastladığı üniformalara, yakışıklı delikanlılara, durmadan gülen mutlu kadın ve çocuklara hayran kalmıştı. Bunun yeni bir düzen olduğunu da kesinlikle kabullenmişti. Zaten böyle olması da gerekirdi. 3. ayrımın sonu. Sayfa 48.